bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Islak imza Zübeyir Kındıra. Togan Yayınları 1. baskı Nisan 2010. Bu kitap 274 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Mayıs 2010. Okuyan Levent Filyoz. Bu kitap Türkiye'nin en ünlü belgesinin ve imzasının perde arkasındaki çok özel bilgilerini de içeren öyküsünü anlatıyor. Belge aslında bir başka sürecin aracıydı. O sürecin ne olduğunun yanı sıra süreci başlatan asıl hamleleri, tetiği çeken iki özel sesi de anlatıyor. Biri çok yakında, diğeri çok uzaktan gelen bu iki sesten biri adeta belgenin içinden konuşuyordu. O seslerin sahiplerini, ne dediklerini, belgenin gerçek hikayesini bu kitapta bulacaksınız. Belge aslında ne diyordu ve en çok kime yaradı? Belge neden askeri formata uymuyordu? Belgeye ilişkin ilk inceleme raporunu hangi kurum verdi ve ne dedi? Belge kaç kez incelendi? Çift kilitli dolap neredeydi ve kırıldı mı? Belgeyi dosyadan aldığını söyleyen ihbarcının yalanı hangi raporla belgelendi? Bu soruların ve merak edilen birçok sorunun yanıtını da bu kitapta okuyacaksınız. Albay'ın şok olduğu günün ayrıntılarını, evindeki tabancanın kaydını, avukatı yokken kime güvenip kapısını açtığını, küçük kırmızı defterin sırrını, Ergenekon savcılarını şok eden eldiven olayını, sorguya neden geç gittiğini, neden bu olmamalıydı dediğini ve gözyaşlarına dokunduğu anı ve koltuk altlarından kan akan subayı, savcı ile albay arasındaki titanik tartışmasını, saate bakan komutanı, imzanın ve parmak izi analizlerini, rastlantılarla dolu sürecin ayrıntılarına gizlenen şeytanın fotoğrafını da göreceksiniz. Zübeyir Kındıra, Islak İmza 3. Kitabı, Çakıltaşı Söyleşileri ve Emniyet Teşkilatı içerisindeki Fethullah Gülen cemaatinin örgütlenmesini anlatan Fethullah'ın Copları isimli kitapların ardından bu kitabı yazdı. 23 yıllık gazeteci, Gaziantep'li evli ve bir çocuk babası. Günaydın, UBA, Türkiye, TGRT, Star, Akşam ve Sabah'ta siyaset ve parlamento muhabirliği. Yeni Gün ve İnternet Haber'de Ankara temsilciliği ve köşe yazarlığı yaptı. İlk söz. Bakmakla görmek birbirinden farklı şeylerdir. Herkes bakabilir ama herkes göremez. İnsanların çoğu sadece bakar, görmez. Görmek için ayrıntılara inmek gerekir. Çünkü şeytan ayrıntılarda gizlenir. Kıyametler kopartan irtica ile mücadele eylem planı İMEP 12 Haziran 2009 tarihinde Taraf gazetesinin manşetinde yayınlanarak kamuoyunun gündemine taşındı. Belge ilk bakışta 2009 Türkiye'sinde hala ordunun siyasete müdahale etme hevesi içinde olduğunu gösteriyordu. Ve orduyu hizaya getirme hevesindeki sivil otoritenin ve sivil güçlerin tüylerini diken diken etmeye yetti. Asker de belgenin sahte olduğunu, orduya karşı yürütülen asimetrik psikolojik harekatın bir unsuru olduğunu ileri sürdü ve çatışma başladı. Belge askeri ve sivil yargı arasında yetki, askeri ile sivil güçler arasında demokrasi kavgasını körükledi. Bu 4 sayfalık belge güçler kavgasının arenası, oyun sahası, satranç tahtası oldu. Aslında oyun belgenin ortaya çıkmasından önce başlamıştı ve hala sürüyor. Oyunun aktörleri karşılıklı hamleler ile rakibini mat etmeye, teslim almaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK, belgenin sahte olduğunu, bu belgeden hareketle ordunun yıpratılmasının önlenmesini istiyor. Dahası sahte belgeyi hazırlayanların bulunmasını da talep ediyor. Belgenin sahte olduğunu kanıtlamak ve yıpratma kampanyasını durdurmak üzere arka arkaya hamleler yaptı ve hala da yapıyor. Diğer taraftan sivil yargının bir bölümü, Ergenekon savcıları, hükümetin ve AKP'nin önde gelen isimleri, basının büyük bir bölümü, kamuoyu oluşturan bazı yazarlar, gazetecilerin bir kısmı ve perde arkasında duran bazı cemaat erbabı isimler belgenin gerçek olduğunu ileri sürüyorlar. ve bu belgeyi hazırlayanın hazırlanması için emir verenlerin ortaya çıkartılmasını ve cezalandırılmasını istiyor ve bekliyorlardı. Hala aynı iddia ortada duruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbeci olduğunu savunan kesimler en can alıcı hamleyi belgeyi ortaya sürerek yaptı. Belgenin gerçek mi sahte mi olduğu tartışılmadan, bu konuda soruşturma bile açılmadan belgenin gerçek olduğu kabul edildi ve Türk ordusuna dönük inanılmaz bir eleştiri kampanyası başladı. Ordu bu kesim tarafından darbe yanlısı olarak gösterilip yerden yere vurulmaya başlandı. Belgenin yayınlandığı gün askeri savcılığın hemen soruşturma açmasına karşın genelkurmayı yıpratan ağır eleştiri ve yorumlar şiddetini arttırarak sürdü. Belgenin gerçek olup olmadığına ilişkin henüz hiçbir tespit yapılmadan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ağır eleştirilerden soruşturma başlatan askeri yargıda nasibini aldı. Askeri yargıya yönelik güvensizlik özellikle iktidar partisi sözcüleri ve yandaşlarınca dile getiriliyordu. Belge hamlesiyle karargah köşeye sıkıştırılmıştı. Toplumda derin bir dalgalanma vardı. Araştırmacı gazetecilikten çok popüler habercilikle ilgili basınımız da böyle iştah uyandıran bir belgenin üzerine sorgusuzca atladı. Belgenin gerçek olduğu inancıyla hareket ediliyordu. Bir süredir ordunun imajına yönelik sürdürülen kampanyanın adeta son adımları atılıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri aslında güven duyulmayan, her türlü hileyi yapabilecek bir kurum gibi gösteriliyor ve eleştiriliyordu. Hedef tahtasına ise belgenin altındaki imzanın sahibi olduğu ileri sürülen Deniz Piyade Kurmay Albay Doktor Dursun Çiçek oturtuldu. Sık sık yargıya saygı duyulması gerektiğini belirten ve soruşturma gizliliği ilkelerini dile getirenler, bu konuda ne soruşturmanın sonuçlanmasını, ne yargı bağımsızlığı ve yargıya saygıyı, ne de bir anda boynuna ip geçirilen Albay Çiçek'in içine düştüğü durumu göz önünde bulundurdu. Masumiyet karinesi ordu ve Çiçek için adeta geçersiz kaldı. Belgenin sahte olabileceği neredeyse hiç akla gelmedi. İçeriği, yapısı ve zamanlamasıyla öyle bir belgeydi ki, sahte olabileceği, Türk ordusunu yıpratmaya dönük olabileceği, birilerinin ordu ile hesaplaşma içinde olabileceği yönünde kuşkuları bulunanlar bile susmak zorunda kalmıştı. 12 Haziran'da piyasaya sürülen belge hamlesi hedefi 12'den vurmuştu. Belgenin gerçek mi sahte mi olduğunun belirlenmesi için sabredilmesi gerekiyordu. Aslında bu tür bir belgeyi imal etmek de, imzanın taklit edilmesi de hiç de zor değildi. Ama bunu kaç kişi bilebilirdi ki? Zaten toplum, siyasetçiler, basın, kanaat önderleri aylardır yıllardır süren bir zihin bulanıklığına sokulmuş, yönlendirme kampanyasıyla öyle bir hale gelmişti ki, belgeye ilişkin somut, hukuki ya da bilimsel bir veri olup olmadığına bakmadan yorumlar yapılması sorgulanamıyordu. Pekala herhangi bir kişinin bilgisayarında hazırlayıp basit bir imza taklidiyle piyasaya sürülmüş bir belge bile olabilirdi. Ya da kopya uzmanları tarafından hazırlanmış, imza taklit makineleriyle imzalanmış, bir istihbarat servisi tarafından organize bir şekilde piyasaya sürülmüş de olabilirdi. Ama bu ihtimalleri dile getirmek bile adeta darbe yanlısı gibi görünmek anlamına geliyordu. Neye ve kime hizmet ettiği bilinen bazı basın organları ise komuta kademesi ve Dursun Çiçek'in ipini çekmek için tam bir bombardımana başladı. Toplum Ergenekon davası, Ergenekon operasyonları, darbe iddiaları, darbe günlükleri, bir numara, ordu içinde gizli bir yapılanma gibi tartışmalarıyla zaten buna hazırlanmıştı. Demokratlık askere karşı olmak şeklinde algılanır olmuştu. AKP'ne karşı olmak ise cuntacılıkla eş tutuluyordu. AKP iktidarı ve yandaşları demokrat, geri kalan herkes cuntacı, darbeci, tutucu, statikocu gibi takdim ediliyordu. İşte bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi bünyesi içinde bir partinin ya da cemaatin ortadan kaldırılması için plan hazırladığını gösterir belge tartışılmadan kabul edilebiliyordu. Ancak her türlü yaftanın yapıştırılmasını göze alıp aksi düşüncelerini dile getirenler de çıktı. Bu da tartışmaları ve toplumu iki ayrı kutba ayıran bir durum oldu. Zaten son yıllarda yaşanan hemen her olayda toplum ikiye bölünüyordu. Toplumsal anlayış, toplumsal akıl, toplumsal algılayış ve hatta toplumsal ahlak bile iki farklı kutba ayrılmış olduğu için belge konusunda da bu ikilik yaşandı. Ergenekon soruşturması kapsamında polis takibinde olan bir avukatın bilgisayarında böyle bir belge bulundurması kimilerince inandırıcı, kimilerince akla ve mantığa aykırı bulundu. Kuşkusuz orduya duygusal bir bağlılık içinde hareket edenler de vardı. Bunlar belgenin sahte olduğuna, kurmaca ve yıpratma amaçlı olduğuna, cemaat, siyasi iktidar ya da yabancı istihbarat birimleri tarafından hazırlanmış olduğuna ya da tümünün ortak bir çalışması ile komplo kurulduğuna inanıyorlardı. Belgenin karargâhta hazırlanmış olabileceğini de bu kesim tartışmıyor, komplo olduğundan hareketle değerlendirme yapıyorlardı. İlk kargaşa geçtikten sonra belgenin sahte olabileceği, imzanın taklit olabileceği yolundaki görüşler daha da arttı ve daha yüksek sesle ifade edilir oldu. Askeri yargı sivil yargının aksine belgenin sahte olduğunu karar altına alıp soruşturmanın ve tartışmaların bu yönde yürütülmesine çaba gösteriyordu. Böyle olunca da kamuoyunda yaşanan ikilik derinleşti. Tartışma tam bir keşmekeşlik içinde bir bilgi kirliliği biçimindeydi. Aradan neredeyse bir yıl geçti. Bu süre içinde karşılıklı hamleler ile oyun sürdü. Ama bilgi kirliliği bitmedi ve hala da sürüyor. Bu kitap bu bilgi kirliliğini bir nebze de olsa ortadan kaldırabilmek, kafalardaki sorulara yanıt bulabilmek için hazırlandı. Bunun için bakmanın ötesine geçmek, görmek gerekiyordu. Yani ayrıntılara inmek ve şüpheci olmak. Biz ayrıntılara bakmaya çalıştık. Ayrıca doğruluğu kesinleşmemiş her bilgiye de şüpheyle yaklaştık. Bir belgenin gerçek olup olmadığının anlaşılması için ne tür bilimsel bir yaklaşım gösterilmesi gerektiği, bir imzanın gerçek olup olmadığının anlaşılması için nasıl bir inceleme yapılması gerektiği, gerçeğine yakın imza taklidi yapılıp yapılamayacağı gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştık. Bir süre sonra daha yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanacak, parmak izi ve bunun transferinin yapılıp yapılamayacağı, belge ve imza üzerinde yapılan incelemelerin neleri kapsadığı ya da kapsaması gerektiği gibi sorulara da yanıt vermeye çalıştık. Bunu yaparken belgenin gerçek olup olmadığının kanıtlanması kadar önemli gördüğümüz bu belgenin içeriğinin ne olduğunu daha yakından bakmak gerekiyordu. Öyle yaptık ve bu belgenin ne tür sonuçlara neden olduğuna da, belgeden kimlerin ne tür bir siyasi çıkar sağladığına da bakmak zorunluydu. Bunlara da değindik. Yani belgenin ne dediğini ve kime hizmet ettiğini göstermeye çalıştık. Ve elbette aksine bir yargı kararı bulunmadığı sürece, herkes gibi Albay Dursun Çiçek'in de masum kabul edilmesi, kendini savunma hakkını kullanabilmesi, iddiayı ortaya atanların iddiayı kanıtlaması ve delil toplanırken sanık aleyhine olduğu kadar lehine olabilecek tüm inceleme ve araştırmanın yapılması gerektiğini de bu kitapta anlatmak gerekti. Dursun Çiçek'i elinden alınmaya çalışılan savunma hakkını kullanmasını sağlamak gerekti. Neredeyse herkesin karşısında olduğu, idam için elinde ip meydana koşanların bulunduğu bir ortamda Çiçek'in söylediklerine de kulak vermek gerekiyordu. Çiçek'in cephesinden kağıt parçası olan bu belge ile ilgili düşüncelerinin de anlatılması gerekiyordu. Bu kitapta bunu da yapmaya çalıştık. Kitapta Çiçek ve ailesinin bir yıl boyunca sürdürdüğü hukuk mücadelesinin ayrıntılarını ve ailenin yaşadığı sıra dışı olaylara da değindik. Albay Dursun Çiçek'in stajyer avukat kızı İrem Çiçek her iki konuda da kitaba önemli katkılarda bulundu. Birçok hukuki konuda ailenin babasının görüşlerini bize aktardı. Ailenin yemek masasındaki mahrem konuşmalarını bile bizimle paylaşmaktan kaçınmayan İrem Çiçek'in anlattıklarından çok yararlandık. Anlattığı bazı hukuki gerekçeler ve iddialar da vardı. Bunları kelimesine dokunmadan kitabın ilgili bölümlerine ekledik. İrem Çiçek, tüm bu katkılarından dolayı teşekkürü hak ediyor. Kuşkusuz ne savcıların ne de yargıçların vereceği bir kararı vermek bu kitabın işidir. Sadece gerçek bilgileri olan biteni derli toplu olarak bir arada gösterebilmek bu kitabın tek hedefidir. Nihai ve doğru hükmü verecek olan yargıdır. Bu kitabın bir hükümde bulunmak gibi bir iddiası yok, olamaz da. Tüm sorulara yanıt verebildiğimizi söylemek iddiasında da değiliz. Tüm soruların yanıtı şüphesiz ki yargının karar metninde yer alacaktır. Bu belgeye ve altındaki imzaya ilişkin verilmiş ilk yargı kararı askeri savcılığa ait. Askeri savcılık belgenin sahte olduğuna hükmetti ve takipsizlik kararı verdi. Genelkurmay Başkanlığı belgenin kendi bünyeleri içinden hazırlanmadığını açıkladı. Dursun Çiçek, bu belge kurmaca ve sahte. O imzanın bana ait olmadığını biliyorum. Sağlıklı ve bilimsel analizler sonucunda sahteliği kanıtlanacaktır. Bana ait olduğunun ortaya konması ihtimali sıfırdır. Belgenin gerçek olduğunun kanıtlanması ihtimali sıfırdır. Çünkü ne o belgeyi hazırladım ne de imzayı attım dedi. Askeri savcılığın incelemesi sonrasında verdiği kararı, Genelkurmay'ın belge bizim değil açıklamasını ve Dursun Çiçek'in imza benim değil söylemini en azından şimdilik doğru kabul ettiğimiz, belgeyi ve belgenin yarattığı süreci bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde bazı soruları sormak kaçınılmazdır. Peki o zaman bu sahte belgeyi kim ya da kimler hazırladı? İmzayı kim taklit etti? Bu belge neye ve kimlere hizmet ediyor? Bu kitapta bu sorudan hareketle son dönemin en çok tartışılan imzasını ve o imzanın bulunduğu 4 sayfalık o belgenin ya da kağıt parçasının aslında ne olduğunu ve perde arkasında yaşananların ayrıntılarını bulacaksınız. Ya Genelkurmay yanılıyorsa, belge kendilerinin ise ve Çiçek tarafından hazırlandıysa? Bu soruyu da soracağız ve sorulamayan başka soruları da sorup yanıtlarını bulmaya çalışacağız. Zübeyir Kındır'a, Nisan 2010, Ankara. Çatışma. Çatışma hamleleri. Nisan fırtınası. Kamuoyu belgeyi 12 Haziran 2009 tarihinde Taraf gazetesinin manşetten haber yapmasıyla duydu ve bunu sürecin başlangıcı olarak algıladı. Oysa bu oyunun 3. hamlesiydi. Belge aslında çoktan başlayan sürecin kamuoyuna yansımasıydı ya da yansıtılmasıydı. Başlangıcı Nisan'dı. Birçok önemli olayı içeriyordu Nisan. Bunlardan biri gazetenin haberinde duyuruldu. İrtica ile Mücadele Eylem Planı başlıklı belgenin 2009 yılının Nisan ayında hazırlandığı bilgisi haberde yer aldı. Ne belgenin kendisinde ne de buna bağlı herhangi bir kayıtta tarih vardı. Yani belgenin ne zaman hazırlandığı belirsizdi. Ama kamuoyuna bu belgenin Nisan 2009 tarihinde hazırlandığı ilan edildi. Bu önemli bir ayrıntıydı ama pek dikkat eden olmadı. Buna ilk dikkat eden askeri savcılar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ oldu. Belgede tarih bulunmadığı halde Nisan ayında hazırlandığına ilişkin iddialar bulunduğunu askeri savcılar kararlarında yazdı. Bunun da oyunun bir parçası olduğu, orduyu yıpratma kampanyasının bir yeni girişimi olduğu iddiasını ise bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ dile getirdi. Peki bu belgenin 2009 yılı Nisan ayında hazırlandığı iddiasını dile getiren gazeteye bu bilgi nereden geldi? Muhtemelen belgeyi gazeteye servis edenler verdi bu tarihi. Peki kim servis etmişti? Biliniyor ama ülke öyle bir noktaya geldi ki kimse bilinen o adresleri bile dile getiremiyor. Bu sorunun yanıtını bilmeyenler ise kitabın sonunda bu konuda bir fikir sahibi olacaklardır. Belgenin hiçbir yerinde tarih bulunmadığı halde neden Nisan 2009 tarihinin zikredildiği tam bir muamma. Bu tarih zihinleri bulandırmak için verilmiş, oyunun uzak bir sesten gelen hamlesinin şaşırtmacası olarak kurgulanmış bir tarih olabilir. Nisan ayının belirli bir günü de işaret edilmedi. İlk günleri mi yoksa son günleri mi olduğu belli değil. Belki çok daha önce ya da daha sonra hazırlandı. Ama belgenin ortaya çıkışı İstanbul Başsavcılığında kayıt altına alınışı 4 Haziran 2009, gazetede yayınlanışı ise 12 Haziran 2009. Gazetenin yayınladığı belgenin halen Ergenekon davasından tutuklu bulunan emekli gazi yüzbaşı avukat Serdar Öztürk'ün bürosunda yapılan aramada ele geçirildiği de açıklandı. Önceki Ergenekon operasyonları sırasında gözaltına alınan ve tutuklu bulunan emekli albay Levent Göktaş'ın avukatı olan Serdar Öztürk'ün ofisinde söz konusu arama 4 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirildi. O gün saat 13'te Öztürk'ün Ankara Çankaya'daki avukatlık bürosunda yapılan arama 2 saat sürdü. Aramayı Ergenekon savcılarının talimatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ekipleri gerçekleştirdi. Arama sonucunda Öztürk'e ait çok sayıda dosya ve evraka el konuldu. Ünlü belgenin de işte bu aramada ele geçirildiği duyuruldu. Öztürk'ün belgenin kendisine ait olmadığı yolundaki açıklamaları, başbakana yazdığı mektupta suçlamaları reddetmesi ve Dursun Çiçek'in mahkeme tarafından tahliye edilmesi üzerine 2009 yılının son günlerinde bu aramanın video görüntüsü de basına dağıtıldı. Arama sırasında çekilen görüntülerde önce avukatlar ile polislerin tartıştığı ve ardından birdenbire savcının elinde bir dosya ile görüntüye girerek Genelkurmay Başkanlığı'nın harekat komutasına ait çok gizli yazılar diyerek bir dosya gösterdiği görülüyor. İddialara göre aslında görüntüye giren bu dosyanın içinde bizim ünlü belgemiz yok. O ünlü belge emniyette bu dosyalardan birinin içindeki belgelerin arasına ekleniyor. Sonra da bu kopya belgenin bir kopyası basına servis ediliyor. Bu iddiaya karşı bir yanıt verilmiş değil. Belgenin ekleme olduğu iddiasını ortaya atan, bizzat belgenin altında imzası görünen Albay Dursun Çiçek ve belgenin sahibi olarak ilan edilen Avukat Öztürk'ün kendisi. Öztürk bu iddiasını doğrudan Başbakan Erdoğan'a da iletti. Belge emniyette eklendi. Serdar Öztürk daha sonra kırıldığı tespit edilen 51 no'lu meşhur DVD'nin bürosunda bulunması ertesinde tutuklanan Avukat Levent Göktaş'ın avukatlığını üstlenmişti. Ve Öztürk bu tarihten sonra bürosu ve evindeki tüm CD, DVD ve flash bellekleri atmış ve bunların kullanımını yasaklamıştı. Bu tür taşıma araçlarını bulundurmayan ve bunu da cep telefon görüşmelerinde de açıkça ifade eden Öztürk bu tür taşıma araçlarından şüpheliydi. Olası bir arama sırasında bu tür araçların arama yapılan mekana yabancı eller tarafından atılacağı ve bunların içinde bulunacak suç unsuru dosyalar ve bilgilerle suçlanacağını hesap etmişti. Bu konuda bu denli hassas ve şüpheci olmasına rağmen daha sonra Türkiye'yi sarsan belgenin kendisi yokken bürosunda yapılan aramada ele geçirildiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Serdar Öztürk Başbakan'a yazdığı mektupta "Aramada böyle bir belge yok, belge eski belgeler arasına daha sonra eklendi" dedi. Bu ekleme iddiası belgenin altında imzası görülen Deniz Kurbay Albay Dursun Çiçek tarafından da dile getirildi. Çiçek aramada yok, daha sonra emniyette içinde belgeler bulunan eski belgelerin içine ustaca yerleştirildi dedi. Bunu sorgusunu yapan tüm savcılara da yineledi. Öztürk ve Çiçek böyle bir iddiada neden bulunuyor olabilir? Emniyetin ya da savcılığın Çiçek'e ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne garezi, nasıl bir kini olabilir ki böyle bir düşünceye kapılabiliyorlar? Genelkurmay'ın bir mensubu emniyet mensuplarına ya da savcılara neden güvenmiyor? Emniyet içinde askerlere yönelik bir komplo kurulabileceği iddiasını nasıl ileri sürebiliyor? Böyle bir iddia nasıl olur da garipsenmez? İkisi de bu ülkenin önemli kurumu. Asker ile polis arasında var olduğu artık herkes tarafından bilinen bir çekişmenin varlığı böyle bir iddianın garipsenmemesine neden oluyor denilebilir mi? Elbette. Peki böyle bir çekişmenin temelinde ne var acaba? Askerin karşı olduğunu ilan ettiği bazı dini cemaat elemanlarının emniyete hakim olduğu yolundaki iddialar mı bu iki güzide kurumun birbirine güvenmemesine neden oluyor acaba? Askeriyle polis arasında böyle bir çekişmenin var olması Türkiye'nin en temel sıkıntılarından biri. Asker polise, polis askere kuşkuyla bakıyor. Siviller askere, askerler sivillere güvenmiyor ve sürekli olarak kurumlar arası bir çatışma, bir kutuplaşma yaşanıyor. Bu nedenle krizler ülkesi gibi neredeyse her hafta yeni bir kriz yaşayarak, yeni bir kavga izleyerek, yeni bir tartışma yaparak yaşıyoruz. Bu belgenin ele geçirilişinden, ayrıntıları ve içeriğine ilişkin her alanda yaşanan hukuki süreçte de böyle bir derin kriz yaşandı ve yaşanmaya devam ediyoruz. Öztürk'ün 2009 yılının son günlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı milletvekillerine de gönderdiği mektuba gelince, önemli bir iddiayı içeriyor. Islak imza içerdiği iddia edilerek savcılara gönderilen belge, teknolojik imkanlar kullanılarak üretilmiş sahte bir belgedir. Önceki fotokopiden tek farkı, teknolojik imkanlarla imzanın renkli hale getirilmiş olmasıdır. Yani belge üretilmiş, altındaki imza teknik imkanlarla taklit edilmiş. Sonra belgenin aslı ve ıslak imzada yine teknoloji yardımıyla renklendirilmiş. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Nasıl olduğunu ileride anlatacağız. Şimdi mektuba dönelim. Öztürk Sayın Başbakan diye başlayan mektubunda adli tıp kurumuna incelemeden bir hafta önce atanan ve grafoloji uzmanı olmayan tıp doktorlarına hazırlattırılan ve ısmarlama olduğu açıkça sırıtan raporun da belgedeki sahteciliği örtemeyeceğini savundu. Öztürk Başbakan'ın "O albayı adalete teslim edin" şeklindeki açıklamasını da hatırlattığı mektubunda net bir meydan okumada bulundu. Öztürk eğer zerre kadar yüreğiniz ve zerre kadar adalete inancınız var ise ve samimiyetle maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorsanız suça konu belge ile ilgili grafoloji raporunu uzmanlığı olmadığı halde düzenleyen ve suç işleyen adli tıp kurumu çalışanlarının hazırladığı düzmece raporu bir yana bırakın. Gerçek grafologlardan oluşan bir kurula belgenin bilgisayarda renkli imzalı olacak şekilde ve sahte olarak hazırlanıp hazırlanmadığının belirlenmesi için gerekli laboratuvar incelemelerinin yapılmasını sağlayın. belgedeki sahtekarlık ortaya çıktığı zaman size tavsiyem, altına Mercedes vererek desteklemenize rağmen sürekli suç işleyerek bir bataklık yaratmış olan savcıların arkasında durmayın ve onları adalete teslim edin dedi. Başbakan Erdoğan tabii ki bu mektuba da mektuptaki isteğe de yanıt vermedi. Öztürk'ün ofisinde yapılan aramanın görüntü kayıtları da tam bir fikir vermedi. Bu konudaki haberlerde de çelişkili bilgiler vardı. Hatta belgenin ele geçirildiği iddia edilen dosyanın rengi bile tartışma konusu oldu. Öztürk'ün ofisindeki tüm dosyalar tek bir renkteydi. Belgenin ele geçirildiğinin iddia ettiği dosyanın rengi ise başkaydı. Tıpkı tarih konusunda olduğu gibi belgenin ele geçirilişi ile ilgili de zihin bulanıklığı vardı. Bu konulardaki bulanıklık basının yanlış haber yapmasından mı yoksa belgenin sonradan araya sıkıştırıldığı iddialarının gerçek olmasından mı kaynaklanıyor? Bu soru hala yanıtlanmış değil. Genelkurmay'a sormadan ele geçirilişi ile de tarihi ile de ilgili yanıtsız sorular içeren ancak kıyametler kopartan o belgenin kopyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında tespiti ve ardından basına servis edilmesi süreci de hemen birkaç gün sonra oldu. Belge ile ilgili resmi işlemler 6 Haziran'da başladı. Belge İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın 2009/1756 numaralı soruşturma dosyasına bu tarihte dahil edildi. Aslında belge görüldüğü anda İstanbul Başsavcılığı'nın Genelkurmay Başkanlığı'na kayıtlarınızda böyle bir belge var mı diye sorması gerekiyordu. Yasal olan ve teamüllere uygun olan buydu ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu yolu tercih etmedi ve kendi dosyasını hazırladı. Dosya hazırladıktan hemen sonra belge birilerince basına servis edildi. Önce belge yayınlandı, kamuoyu oluştu, ardından belge ile ilgili sivil yargıdaki işlemlerin duyumları gelmeye başladı, süreç başladı. Ama dedik ya, süreç aslında çok daha önce başlamıştı. Belgenin ortaya çıkmasından yaklaşık 2 ay önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yaptığı bir açıklama belge oyununun ilk hamlelerinden, süreci başlatan adımlarından biriydi.